A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir Ankara akşamından tüm Türkiye'mize, tüm bizi Avrupa'da ve yurt dışında izleyen, dinleyen, bütün dinleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Güzel bir gün, güzel bir gün, günün akşamı. Her şey çok güzel. Hava inanılmaz derecede güzel. O tatlı doğa manzaraları tekrar tekrar görülmeye başlandı. O sebepten dolayı doğadaki bu canlılık, bu güzellik insan vücuduna, insan ruhuna da yansıyor efendim. O sebepten dolayı da içimiz kıpır kıpır. Zaten kıpır kıpır olmasının en büyük sebeplerden bir tanesi de siz değerli dinleyicilerimizle beraber bu yaptığımız sohbetler. Evet, yine bugün beraberiz. Bu sohbetimizi sizin evlerinize getiren TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Mehmet Uçar. Bu yayının size ulaşmasında bize yardımlarını, desteklerini esirgemeyen teknik masada Ayhan Taşçı kardeşimize, program yapımcımız Dilek Baytemir hanımefendiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Her gün bizim, her hafta bizim kahrımızı çekiyorlar. Allah razı olsun. Evet, sohbet diyoruz. Sohbet sırasında tabii sorular soracağız, sorular alacağız, cevaplar vereceğiz. O noktada bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını da verelim. Bize ulaşacağınız telefon numaraları, sohbet numaralarımız Türkiye 0090 312 463 3419. Yine Türkiye 0090 312 463 3421 diyoruz. Evet. Bu haftaki konumuzu aslında büyük bir konu, büyük hacimli bir konu ama biz tabii özellikle bölüm bölüm gideceğimizden dolayı bu hafta bu büyük bölümün küçük bir parçasını vereceğiz. Nedir efendim konumuz? Konumuz çağımızın hastalığı. İki nokta üst üste dediğimiz vakit bizi dinleyenler muhakkak bir hastalık ismi söyleyecekler. Kimileri hipertansiyon diyecek, yani tansiyon yüksekliği, kimileri kalp hastalıkları diyecek, kimileri tiroid diyecek, kimileri işte virüs hastalıkları diyecek. Ama gerçekten çağımızın hastalığı insülin direnci, insülin rezistansı dediğimiz olgudan bugün bahsedeceğiz. Gerçekten önemli bir konu. Hocam ben çok iyi yemek yiyorum. Ya da ben hocam çok güzel diyet rejim yapıyorum ama kilo veremiyorum. Ya da hocam ben düzenli olarak spor yapıyorum. Her gün yürüyorum inanın. Ya da bir spor kulübüne ya da bir spor merkezine üye oldum. Devamlı gidiyorum ama gram bende kilo kaybı yok gibi. Bazı serzenişte bulunan bizi dinleyenlerimiz olabilir. Gerçekten önemli bir hal. Neden önemli bir hal? Özellikle şu sorunun cevabı burada gizli. Efendim ben çok güzel rejim yapıyorum, çok dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum. Ya da çok güzel spor yapıyorum ama inanın terazi hiç yerinden sapmamış. Evet, gerçekten önemli bir sorun. Bu noktada sadece olayı bir estetik ya da görünüş olarak mı düşünüyoruz? Hayır. Gerçekten de olayın bir de iç dinamikler olarak, insan vücudunun dinamik çalışması olarak düşündüğümüzde gerçekten insülin direnci birçok kronik rahatsızlıklara kapı açıyor. Birçok kronik rahatsızlıklara bağlantılı olarak neden olabiliyor. O sebepten dolayı insülin direnci ile alakalı, bu kilo almak, kilo verememekle alakalı olarak da muhakkak bizi dinleyen dinleyicilerimizin de soruları olacaktır. Onları da sohbetimiz sırasında sorularını bekliyoruz efendim. Tabii konu şeker. Her ne kadar konu şeker ama maalesef sonu, insülin direncinin sonu bir şeker tadında, kıvamında değil. Evet, olmazsa şöyle işin ABC'sinden başlayalım. Hocam insülinimizin hastalığı insülin direnci dediniz. Bu insülin nedir? İnsülin nedir? İnsülin bir hormondur. İnsülin aynen tiroid hormonu gibi, insülin aynen prolaktin gibi, işte memedeki süt salınımlarını artıran, işte kadınsal hormon östrojen gibi, testosteron gibi efendim bir hormon. İnsülin de bir hormon. Ve insülin nereden salgılanıyor? İnsülin mide altında bulunan pankreas bezindeki beta hücreleri dediğimiz bir hücre grubundan salgılanıyor. O zaman demek ki insülin nereden salgılanıyormuş? Midenin altında bulunan bir organ olan pankreas bezinden salgılanıyormuş. Evet, Pankreas bezinden insülin salgılanması neye göre ayarlanıyor? Efendim çok basit. Aynen anahtar gibi, bir tetik gibi, bir mekanizma düşünün. Neye bağlı insülin hormonu salgılanması? Pankreas bezinden ne zaman insülin salgılanır? Kişinin kan şekeri seviyesi yükseldiği vakit. Yani pankreas bezinden insülin salgılanması ne işe yarıyor? Kan şekeri seviyesine göre ayarlanıyor. Kanda şeker artınca, mesela şekerli bir gıda aldınız, şekerli bir yiyecek aldınız, şekerli bir içecek içtiniz. İlk 1-2 dakika içerisinde pankreastan insülin salgısı çok hızlı oluyor. Biz buna ilk faz insülin salgısı diyoruz. Bu salgı 3-7 dakika kadar sürüyor. Daha sonra, yani birinci fazdan sonra ikinci faz denen salgı oluşur ki bu yavaş bir salgılanmadır ve devam eder. Süre gelir. Burada yemek yiyince kanda artan kan şekerini amacımız düşürmektir. Yani normale getirmek için pankreastan insülin salgılanır. Demek ki vücudumuza şeker girdiği vakit hemen bunu tetikliyor ve pankreastan insülin salgılanıyor. Şimdi vücudumuzun, hani arabanın benzini, mazotu var. Vücudumuzun da nesi var? Bir enerji ihtiyacı var, değil mi efendim? Vücudumuz kendisi için gerekli olan enerji nereden sağlıyor? Biz enerjilerimizi yediğimiz gıdalardan elde ediyoruz. Yemek yedikten sonra gıdalar ne oluyor? Enzim başlıyor. Sindirim başlıyor. Şimdi ortaokuldaki, lisedeki biyoloji bilgilerimizi hatırlayalım. İşte sindirim ağızda başlıyor, dişlerde. Sonra yemek borusuna geliyor. Yemek borusundan sonra orada işte mideye geliyor. Midedeki asitlerle efendim parçalanıyor. Belli bir kıvama geliyor. Ondan sonra bağırsaklara geçiyor. Evet, bağırsaklarda da çok ufak, çok ufak bu yediğimiz gıdalar ufak ufak şeker parçalarına dönüşüyor. Ve bağırsaktan emilerek kan akımı yoluyla vücudumuza dağılıyor. Demek ki buradaki gıdalardan parçalanarak ufak şekerler bağırsaktan emilerek hemen yanından damarın içerisinden kan akımı yoluyla tüm vücudumuza dağılıyor. Enerji sağlanması için ne olması lazım? Ne olması lazım? Kan şekerinin her yere gitmesi lazım. Saçınızın teline de, ayak parmağınızın serçe parmağınıza da gitmesi lazım. Her tarafa lazım. O zaman ne oluyor bu enerji sağlanması için kan? Kan şekeri kaslara gidiyor, karaciğere gidiyor, yağ gidiyor, beyin gibi dokular olmak üzere birçok organlara girmesi gerekiyor. Şimdi burada bizim için önemli olan, peki bu noktada insülinin görevi ne hocam derseniz, bu kandaki şekerin, bağırsaktan emdik ya, parçaladık işte kandaki şeker kan akımı yoluyla vücuda dağılacak ya. Bu kandaki şekerin hücrelere girmesi, burası çok önemli efendim, çok önemli. İnsülin direncini anlamamız için burası bizim için çok önemli. Kandaki şekerin hücrelere girmesi için pankreas bezinden salgılanan insülin hormonu sayesinde oluyor. Yani amiyane tabiriyle, çok amiyane bir tabir olacak, İnsülin ensesinden yakalıyor şekeri, hücrelerin içine doğru tıkıyor efendim. Böylece insülin hormonu sayesinde kan şekeri düzenleniyor. Demek ki insülin hormonu kan şekerini düzenleyen bir hormon. Ne yapıyormuş? Kandaki şekeri alıp bizzat ensesinden yakalayıp hücrelerin içerisine götürüyor, tıkıyor. Şimdi bu noktada, peki insülin olası ki hücrelerin ihtiyacından fazla kan şekeri varsa ne yapacak? Bakın orada da maalesef kötü. Bu fazla olan kan şekerini de insülin, hücrelerin ihtiyacından fazla olan kan şekerinde maalesef yağ olarak depoluyor. Bu nedenle de insülini yüksek olan kişilerde yağlanma ve kilo alımı başlıyor. Bunun biraz daha ayrıntılarını birazdan göreceğiz. Peki o zaman hocam, kitabı bilgi başladık, insülinden biraz tanıttınız. İnsülin görevlerini şöyle kısaca bir özetler misiniz? O zaman özetleyelim. Ne yapıyormuş? Karaciğerin özellikle kan şekeri yapımını azaltıyor. Bir, özellikle kas yağ dokusu tarafından kan şekeri alınmasını arttırıyor. Yani onları ensesinden tutup bu hücrelerin içine sokuyor. Kan şekerinin karaciğerde glikojen olarak depolanmasını arttırıyor. Özellikle yağ dokusundan yağ asitlerin çözülmesini önlüyor. Yani insülin o kadar çok görevi var ki efendim. Ayrıca bakın neler yapıyor. İnsülin hormonu deyip geçmeyin. Gebelikteki rahimdeki bebeğin büyümesini, çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeyi dahi etkiliyor. Ayrıca tek başına değil, birçok hormonla da yakın arkadaş. Mesela bizim tıpta dediğimiz glukagon, adrenalin, işte büyüme hormonu, işte kortizol gibi birçok hormonlar tarafından da dengeleniyor. Yani birçok hormonla da beraber hareket ediyor. Yani kan şekerinin ayarlanmasında insülin çok çok önemli ama diğer hormonların da etkileri var diyoruz. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. İnsanların bir kısmı tok olduğu halde yemeye devam ettiği gibi bazı insanlar da huzursuz olduğunda, stresli olduğunda ya da böyle üzüntülü olduğunda yemek yer. Ancak şeker yükü fazla olan ve kan şekerini ve insülin hormonu kanda hızla yükselten mesela beyaz ekmek, beyaz undan yapılan ekmek, beyaz pirinç pilavı, kurabiye gibi gıdalar yendikten kısa bir süre sonra tekrar acıkmaya neden olmakta. Bu gıdalar yendikten sonra kanda yükselen insülin hormonu kan şekerini daha fazla düşürerek açlık hissi duymamıza neden olur. Bakın bunu bir gözünüze grafik olarak canlandırın. Mesela ben şu an bir tane çikolata alayım. Çikolata aldım ağzıma ve yemeye başladım. Ne olacak efendim? Kan şekerim yükselmeye başlayacak. Yani yerden atılan top mermisi gibi düşün. Havaya doğru çıkmaya başlıyor. Bakın çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor top mermisi. Onun kan şekerini yükselmeye başladığını gören pankreas hormonu, çeşitli hormonlar hemen pankreastan insülin salgılatıyor. Niye? Vay efendim diyor, kan şekeri yükseliyor. Aman onu havada tut, indir aşağıya. Şimdi kan şekeri yükseliyor, insülin de onu tutuyor, düşürmeye çalışıyor. Ama tabii bir tane değildi ki. Çok tane insülin hormonu biz yukarı doğru atıyoruz, yani salgılatıyoruz. Ama ben çikolata yedim. Belli bir zaman sonra bir daha vücuduma şekerli bir gıda gelmeyecek. O zaman ne olacak? Bu sefer salgılanan insülinler bu düşmekte olan, çünkü arda arda çikolata yemiyorum ki, kan şekerim belli bir süre sonra düşmeye başlıyor. İşte bu salgılanan insülin yükselmekte olan, yükselip de inmekte, inişe geçen şekeri de dövmeye başlıyor. İşte o zaman ne yapıyor? Zaten düşmekte olan, çünkü çikolata yemiyorum artık, kan şekeri bu insülin yüzünden daha da düşüyor. O zaman ne oluyor efendim? Kan şekerim düşüyor, açlık hissi. Aman efendim böyle terlemeye başlıyorum. Elim ayağım dökülüyor gibi oluyor. Böyle bir yorgunluk, halsizlik, gözüm kararır gibi oluyor. Ne yapayım? Şekerli bir gıda tekrar atıyorum. Hoppala. Bu sefer kısır döngü. Tekrar aynısı oluyor. Tekrar gıda alıyorum. Tekrar aynısı. Bu sefer ne oluyor efendim? Buyurun size kilo. Buyurun size. Bunun yeni bilimsel adıyla obezite diyoruz. O sebepten dolayı ilerleyen bölümlerde söyleyeceğiz ama şimdiden söyleyelim. Çok önemli. İsteğimiz şu: nefis köreltecek kadar vücuda şeker girsin. Vücuda şeker gitsin. Fazla şeker, yüklü şeker girmesin. Sizin önünüze bir porsiyon baklava mı kondu? Bu bir porsiyon baklavadan bir tane yiyin. Ya da önünüze bir 5-6 tane tulumba tatlısı mı kondu? Bunlardan bir tane yiyin. Ya da bir sütlaç kondu. Çeyreğini alın, bir iki kaşık alın. Eğer bakın tekrar söylüyoruz, yoğun bir, güçlü bir şeker girişi olursa onu dövmek için insülin de yükseliyor. Ama arda arda sütlaç yemediğiniz için bu sefer ne oluyor? Düşmekte olan kan şekerini insülin daha da fazla dövmeye, öldürmeye, böylece kişi daha fazla açlık hissi duymaya başlıyor. Burada işte karbonhidrat, yağ gibi, protein gibi birçok gıdalar arasında en fazla tokluk hissi veren efendim proteinlerdir. Yani sonuçta bizim için tokluk hissi, yani açlığımızı bastırmak olursa şimdiden söyleyelim, proteinler ilk tercih nispeten olmalı. İştah veya tat almanın oluşmasında ayrıca efendim genlerimizin de rolü var. Şimdi burada genlerimizin rolü o kadar önemli ki bazı bilim adamları ne demiş biliyor musunuz? İnsanların her gün aynı hacimde gıda aldığını, bu nedenle gıda hacminin posalı gıdalar, meyve sebzelerden oluşmasının kilo kaybında önemli olduğunu da söyleyenler dahi var. Şimdi tabii bu şeker dengesi, insülin dengesi o kadar önemlidir ki birçok hormonun devreye girdiği olaylardır efendim. Burada sadece bir tek ünsünün değil, anormal derecede farklı farklı hormonların da devreye girdiğini görmeye artık son yıllarda daha da fazla görmeye başlıyoruz. Şimdi burada yine son bilimsel yazılarda önümüze çıkan bir olay var. Biz hep tat duyusunu algılayan en önemli, tek ve önemli organın özellikle ağzımızda dilimiz olduğu kanaatinde idik. Ama sonuçta sadece tat duyusunun ağızda değil, aynı zamanda bağırsaklarımızda da olduğunu öğrenmeye başladık. Gerçekten bağırsaklarımızda da bizim enteroendokrin hücreler dediğimiz özel hücreler var. Bu hücreler de efendim ne yapıyorlar? Bu hücreler de özellikle tat duyusunu alıyorlar. Yani olay o kadar komplike ki, yani insülin, şeker, şeker seviyeleri vücutta birçok sistemi etkilendiren olgulardan. Hatta bakın, madem konuyu açtık hemen söyleyelim. Etrafınızda kullanan insanların görürsünüz çaylarına falan böyle tatlandırıcı atarlar. Böyle bir tane paketleri vardır, basmalı şey gibi. Tık diye basarlar çaylarına, içeceklerine tatlandırıcı. Son zamanlarda özellikle tatlandırıcıyı efendim rejim yapıyorum, diyet yapıyorum, şeker kullanmıyorum ama tatlandırıcı kullanıyorum diyenler var. Bakın son çalışmalar bu bağırsaklardaki tat duyu reseptörleri ve tat duyu hormonlarının, bunların da özellikle yapay tatlandırıcı kullanan insanların bağırsaklarından şeker emilimini arttırdığı, bakın burası çok önemli. Gerçekten tatlandırıcı kullananlar ne amaçla? Diyet, rejim amacı kullananlar, bizi çok iyi dinlesinler, kilo alınmasına neden olduğunu ortaya koymuş. Demek ki gerçekten tatlandırıcıların da masum olmadığını görüyoruz. Bunlar belki bizi aldatabilirler ama bağırsakları asla aldatamıyor bu tatlandırıcılar. Onlar da aynen gerçek şeker gibi hormon salgılanmasına ve metabolizma değişikliklerine neden oluyor efendim. Şimdi gerçekten insülin ciddi bir hormon. Gerçekten çok hızlı kilo aldırıyor. Mesela kilo almanın nedenlerinden birisi de kanda insülin hormonunun yemek sonrası çok yüksek olması. Özellikle ne zaman? Kan şekerini hızlı yükselten karbonhidratlar. Mesela özellikle biz buna tıpta ne diyoruz? Siz de çok duymuşsunuzdur. Glycemic index diyoruz. Yani yüksek glycemic index. Yani yoğunluk, şeker yoğunluğu fazla olan, kan şekerini hızla yükselten karbonhidratların devamlı fazla yenmesi kanda insülin hormonu devamlı yüksek olmasına neden oluyor. Bu da ne yapıyor efendim? Doygunluğun kısa süreli olmasına, acıkma ataklarına ve kilo almaya neden oluyor. O sebepten dolayı da insülinin özellikle fazla salgılandığı insanlar çok kolay kilo alır. Üzücü tarafını söyleyelim. Maalesef çok zor kilo verir. Şimdi o zaman pankreas, insülin, hormonlar, biraz böyle bir giriş yaptıktan sonra insülin direnci ne demek, onu bir konuşalım. Şimdi ne dedik? İnsülin görevine kan şekeri ensesinden yakalıyordu. Aynen hapishaneye, zindana sokar gibi, tıkar gibi şekeri içeri sokuyordu. Görevi buydu. Şimdi insülin direncinde efendim ne oluyor? İnsülin direncinde kanda yüksek olan insülin ilk önce bu yapmaya başladığı ensesinden tutup içeri tıkma olayını, daha sonra bu görevini yapamaz hale geliyor. Yani artık burada artık o hücre, yani o zindan diyelim, insülinin ensesinden soktuğu şeye, şekere hayır efendim giremez diyor. Yani insülin hormonunun yeterince etkili olamamasına neden oluyor. İşte biz buna kısaca insülin direnci diyoruz. İnsülin var mı? Var. Yüksek mi? Hatta yüksek. Ama ne yapamıyor artık efendim? O eski heybetini kaybedip kan şekerini hücrelerin içine sokamıyor. O zaman insülin hikayemizin bu kısmında bir soluklanalım. Tekrar devam edelim efendim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Evet, soluklanmadan sonra devam edelim. En son olarak hangi cümlemizi kullandık? İnsülin var, hatta yüksek var. Görevi olan şekeri ensesinden yakalayıp hücreye sokma işini maalesef yapamıyor dedik. Artık insülin hormonu yeterince etkili olamıyor efendim dedik. Artık insülin direncinin kan damarı ile hücre arasında olan bir duvar olarak düşünebiliyoruz artık. Burada artık bu direnç, yani bu duvar, kandaki şekerin, yani biz ona glikoz diyoruz, kandaki glikozun özellikle hücrelere, özellikle hangi hücrelere? Kas ve yağ hücresine girmesini engelliyor. Bu direnç oldukça, duvar yükseldikçe, yani ayak direttikçe, yani insülin direnci arttıkça kan şekerinin hücreye girmesi için daha fazla insülin salgılanması gerekiyor. Efendim, daha fazla insülin salgılanması için ne gerekiyor? Pankreas bezi daha fazla çalışmalı. İşte 3. vitese takıyorsa 4'e takmalı, 5'e takmalı, 6'ya takmalı. Bu sefer ne olacak? Pankreastan salgılanan insülin hormon salgısı belli bir süre sonra pankreas bezinin çok çok çok kapasitesinin üzerinde çalışması yüzünden yorulmasına neden olacak. Yorulması nedeniyle pankreas bezi artık fazla insülin üretemeyecek. O zaman ne olacak efendim? Buyurun size şeker hastalığı. Evet, gerçekten bizim insülin direncinden en çok korktuğumuz nokta efendim budur. Yani biz ona tıpta aşikar şeker, tip 2 diabetes mellitus, yani tip 2 şeker hastalığı diyoruz. İnsülin direncinin eğer önlemler alınmazsa, eğer gerekli tedbirler alınmazsa, gerekli bir hekim kontrolünde olmazsa, bunların başında da ne var? Elimizde 3 tane silah var. Neler yapıyoruz efendim? Yeri gelmişken söyleyeceğiz ama ayrıntılarını ileride anlatacağız. Özellikle böyle durumlarda düzenli bir egzersiz yaptırıyoruz. Özellikle haftada en az 3 ya da 4, minimal 20 dakika olmak üzere düzenli egzersiz. Bu bir. İkincisi, ne yapıyoruz özellikle? Çok ciddi, çok radikal, çok böyle eften püften değil efendim. Yani ekmek, yani bakkaldan aldığınız ekmeğin özellikle tam buğday ya da kepek ekmeği oluncaya kadar şekerli gıdalar, her türlü şekerli gıdalardan anormal derecede uzak kalacak kadar, özellikle pirinçten, buğday ekmeğinden, özellikle tatlılardan, ağdalı tatlılardan, hamur tatlılarından, yani biz ona şeker yükü fazla olan, glisemis indeksi yüksek olan yiyecek grupları diyoruz. Birazdan söyleyeceğiz. Onlardan çok radikal uzak kalacak şekilde diyet ve tabii bir üçüncü şık, hekim kontrolünde bu insülin direncini kullandığımız ilaçlarla beraber ne yapıyoruz? Bu insülin direncine engel olmaya çalışıyoruz. Ama maalesef insülin direncine engel olamadığımız durumlarda en çok korktuğumuz, bizim sevdiğimiz hastalarımızın, bu kardeşlerimizin şeker hastalığına doğru gittiğini gözlerimize görüyoruz. Şimdi burada bu süreçte tabii önce ne oluyor insülin direncinden şeker hastalığına dönerken? Önce ne oluyor? İşte hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin düşüklükleri çok sık oluyor. Her an böyle kan şekeri düşülebiliyor. Acıkma atakları oluyor. Sonra işte gizli şeker dediğimiz olay oluyor. Ve sonra da bizim aşikar şeker hastalığı dediğimiz yerler oluyor. Şimdi insülin direncinin özellikle, yani insülin özellikle hücresine sokamadığı hücreler hangileridir dediğimizde, kaslar dedik ve karaciğer dedik ve yağ hücresi dedik. Gerçekten insülin direncinin etkili olduğu yerler kaslar ve karaciğerdir. Kandaki şeker özellikle kaslar ve karaciğer tarafından çok miktarda alınıyor. Eğer insülin direnci varsa, yani insülin yeterli şekilde etkili değilse, bu sefer kanda yemek sonrası yükselen şeker dirençten dolayı kas hücresini, dirençten dolayı karaciğere hücresine giremediyse ne olacak? Bu sefer de kanda birikmeye başlayacak. Kan şekeri yükselecek. Bu da ciddi problemler ortaya çıkartacak diyoruz. Şimdi diğer taraftan insülin direnci mesela özellikle kimlerde daha fazla var? İnsülin direnci daha fazla kilolu kişilerde daha fazla var. O yüzden kilo arttıkça bu direnç daha da artıyor. O yüzden şeker hastalığı görülme sıklığı biz diyoruz ki o yüzden şeker hastalığı kilosunu normal kilodan fazla olan insanlarda daha sık ve daha fazla diyoruz. Özellikle de kilolu derken de yağın karında yani iç organlar tarafında birikmesi daha çok risk. İşte o tip yağın karın içerisinde iç organlar etrafında birikmesi şeker hastalığı riskini iyice arttırıyor efendim. Şimdi şunu sorabilirsiniz. İnsülin direnci kilo yaptığına göre bu direnci azaltmak kilo verdirir mi? Cevap evet. Gerçekten evet. Yani sonuçta insülin direncini azaltırsanız çok şık kilo verirsiniz. Kilo verirseniz de bu sefer insülin daha bir dengeye girer. Ya sonuçta kilo alımı olur. Her şey rayına oturur. Bu amaçla da insülin direnci diyeti yapmamız özellikle çok çok önemli. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bazı kişiler neden hızlı kilo alır? İşte bu bazı kişiler neden hızlı kilo alır sorusunun cevabı da buradadır. Burada da insülin direnci önümüze çıkıyor. İnsülin seviyesi çok yüksek kişiler çok hızlı kilo alıyorlar. Ve gerçekten zor kilo veriyorlar. Ki şöyle bir cümle duyarsınız. Efendim ben inanın sabahları iki dilim ekmek yiyorum. Öğlenin hiç ekmek yemiyorum. Akşamleyin belki yarım dilim ama benim işte dayımın oğlu ya da kuzenim ya da abim ya da amcam inanın bir oturuşta bir ekmek yer gibi başlayan cümleler duyacaksınız. Evet gerçekten burada insülin direnci o kadar aktif rol oynuyor ki insülin direnci yani daha doğrusu insülin seviyesi yüksek kişiler çok hızlı kilo alıyorlar ve çok zor kilo veriyorlar. İnsülin direnci kilo arttıkça daha da artıyor, kilo verdikçe de çok güzel azalıyor efendim. Şimdi insülin direncinin oluşma mekanizmasından da şöyle bir olayım var. Şimdi nedir? Bu arada güzel de bu konuyla bağlantıda bir soru var. Almanya'dan Mustafa Aksoy demiş ki şeker hastası değilim. Ama kilo problemim var. Tır şoförüyüm. Yemekte yemek zorundayım. Yani sonuçta çalışıyorum. Yemek zorundayım. Zayıflayamıyorum. Her zaman dinliyor ve teşekkür ediyor. Sağ olsun, var olsun. O noktada şunu söyleyeceğiz. Özellikle biz bu tür bu cümlelerle serzenişle bulunan efendim kilom var, kilo vermek istiyorum ama zayıflayamıyorum diyenlerde özellikle hemen onların bu şeker seviyelerine bakıyoruz. Bir sonraki konularımızda da paylaşacağız. Şeker seviyeleri derken de özellikle neyi kastediyoruz? Özellikle efendim açlık kan şekeri, özellikle birinci saat kan şekeri, yani tokluk şekeri, ikinci saat tokluk şekeri. Bazen de ihtiyaç duyuyoruz bunlardan gayrı. Bizim oral glukoz tolerans testi dediğimiz şeker yükleme testine ihtiyaç duyabiliyoruz. Bazı zaman da açlık yani 0. dakikada, 1. saat, 60. dakikada, 100. dakikada insülin seviyelerine de bakıyoruz. Yani sonuçta şeker seviyelerine bakarak kişilerin şeker profilleri, işte insülin direnci mi var, gizli şeker mi var, şeker hastalığı mı var, yoksa şekerli hiçbir problemi yok mu? Hepsini bir şekilde bu şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi gelelim. Hocam ben konu hakkında hiçbir bilgim yok. İnsülin direncini anlattınız. Peki ben ne zaman şüpheleneyim? İnsülin direncinin belirtileri nelerdir derseniz. Mesela bunları şöyle madde madde olarak şöyle konuşabiliriz. Birincisi yorgunluk ve halsizlik olur. Gerçekten aranızda hocam ben çok iyiyim, güzel de yiyorum, herhangi bir rahatsızım yok, check-up da yaptırdım, hiçbir problemim yok. Fakat çok yorgunluk, halsizim diyen insanlarda gerçekten insülin direncinden şüpheleniyoruz. İkincisi çok hızlı kilo alma. Yakın zamanda böyle günler, aylar hesabında anormal derecede tabii kilosuna göre hızlı kilo alma. Zor kilo verme. Doymama. Ben doymuyorum diyor. Sık sık acıkıyorum diyor. Her saat başı ağzıma leblebi atıyorum, goflet atıyorum, bisküvi atıyorum, efendim tost diyorum, işte gelip gidiyorum, mutfaktan bir şey yiyorum, kantinden bir şey yiyorum. Doymama, sık sık acıkma. Bakın yine önemli bir belirti. Uyku basması. Yani ne demek? Kişinin
Her böyle sabah 10'da, 11'de, öğleden sonra 2'de, 3'te, 5'te oturduğu yerde uyuklaması, uyku basması, akşam 7, 8'de uykusu gelmesi, uyku basması. Ayrıca gün içinde sık sık acıkma ataklarının olması. Gereğinden fazla, gerçekten burası önemli, tatlıya düşkünlük. Yani canının aynen böyle hani bir ben tabii kesinlikle onaylamıyorum. Bazı mesela cips yemeden duramaz. Ondan sonra bazı gıdaları almadan duramaz. Ya da işte çağımızın yine bir baş belası sigara içmeden duramaz gibi tatlıya düşkünlük. Diğer taraftan kilo verememe. Diğer taraftan terleme. Özellikle erkekte tüm vücutta olma, tüm vücuttan ziyade özellikle göbek bölgesinde aşırı bir kilo. Yani göbek bölgesinde bir göbeklenme. Ondan sonra mesela erkekte göbek tarzında, kadınlarda da hem göbekte hem de basenlerde özellikle yağlanma. Mesela yavaş yavaş tansiyon yükselmelerin başlaması. Kişinin fiziksel aktivitesinde performansını azalma. Bakın yine önemli bir noktaya geliyoruz. Konsantrasyon bozukluğu. Ya hocam ben bir kitap okuyamıyorum. Ya da işte amirim bana bir dosya veriyor. İnanın içinden çıkamıyorum. Dikkatimi bir noktada toplayamıyorum. Ya da işte üniversite sınavına girecek ya da herhangi bir sınava girecek kişi bu konuya odaklanamıyorum gibi. Konsantrasyon bozukluğu. Yine önemli bir şey. Unutkanlık. Evet, unutkanlık. Ben unutkanlık var. Nereye kaydı? Cüzdanımı nereye koydum? Telefonumu nereye koydum? Efendim telefon numaram neydi? Bugün ne alacaktım? Hanım ne söylediydi? Eşim ne söylediydi? İşte bakkaldan ne alacaktım gibi unutkanlıklar. Bakın altında insülin direnci yatabiliyor. Diğer taraftan özellikle yemeklerden sonra da aniden uyuklamaların başlaması. Yemeklerden sonra uyuklama halinin başlaması. Yine önemli şikayetlerden bir tanesi. Peki böyle hani özelliklerini saydığımız yorgunluk, ansi, hızlı kilo verme, zor kilo verme, hızlı kilo alma, zor kilo verme gibi yorgunluk, işte uyku, bunlar belirtileri. Peki acaba insülin direnci riski kimlerde fazladır? Yani herkes bu riski taşır mı dediğimizde özellikle bakın ailesinde şeker hastalığı olanlar birinci grupta. İkinci grupta kilosu fazla olanlar. Üçüncüsü, bakın bu çok önemli, gebeliğinde kan şekeri yükselenler. Yani önceki gebeliğinde kan şekeri yükselenler ve özellikle normal standart bebek doğum kilolarından daha kilolu bebek doğuranlar. Bakın tekrar söylüyoruz. Önceki gebeliğinde kan şekeri yükselenler ve iri bebek doğuranlar gerçekten risk onlarda biraz daha fazla. Dördüncüsü orta yaşın üstündekiler. Yani yaş arttıkça efendim insülin direnci riski de artıyor. Diğer taraftan geçen hafta konuştuğumuz bel çevresi, body mass indeksi olayları da. Mesela body mass index dediğimiz işte kilosunun boyunun karesine bölümü 25'ten fazla olanlar. Yine eğer bel çevrenizde elinizde varsa bir mezura ile ölçün. Bel çevresi 94 santimden fazla olan erkekler. 80'den santimden fazla olan kadınlar. Yine insülin direncine daha fazla risk, insülin direnci riski taşıyorlar. Hepiniz bir mezura ile efendim şöyle göbeğinizi bir ölçün erkek arkadaşlar. Eğer 94'ten fazlaysanız gerçekten risk. Bayanlarımızda da 80 santim. Yine tansiyonu yüksek olanlar, işte küçük tansiyonun, büyük tansiyon dersek, büyüğün işte 13'ten, küçüğün 8,5'tan yüksek olduğu durumlar. Yine ürik asidi yüksek olanlar, iyi kolesterolü düşük olanlar, işte kan yağları yüksek olan, mesela özellikle trigliserit dediğimiz organ yağlanması neden olan trigliseridi yüksek olanlar. Özellikle 150 mg desilitrenin üzerinde olanlar. Yine açlık şekeri, 90, biz açlık kan şekerini ölçtük mesela. Normali 90'a 126'dır. Açlık kan şekeri 90'dan fazla olanlar. Yine bizim kullandığımız bir tetkik vardır biyokimyada. CRP'si yüksek olanlar. Bunlar da insülin direncinin riskini daha fazla görüyoruz. Ama özellikle şunu tekrar söyleyeyim. İlk 4 madde çok önemli. Ailesinde şeker hastalığı olanlar, kilosu fazla olanlar, önceki gebeliğinde yüksek kan şekeri olanlar, bel çevresinin 94 erkek, bayanda 80'den fazla olanlar diyoruz. Peki Hocam insülin direncinde başka etkili faktörler var mı? Şöyle var, belki detay olabilir ama insülin direncini artıran bazı ilaçlar da vardır. Mesela nedir? İşte kortizon gibi, beta bloker dediğimiz kalp ilaçları, büyüme hormon tedavisi, bayanlara östrojen hormon tedavisi, bazı psikiyatrik depresyon ilaçları, bazı verem ilaçları, progesteron ilaçları, interferon gibi, bazen de tansiyon tedavisi kullandığımız vücuttan su attıran ilaçlarda insülin direncini arttıran ilaçlar diyoruz. Peki bu noktada ilaçlar olarak da detay verdik. Burada özellikle insülin direncini arttıran hastalık ya da durumlar var mı? Yani insülin direncini arttıran, yani bazı hastalık ve bazı durumlar insülin direncini arttırır mı? Arttırır. İsterseniz onları da sohbetimizin sonuna doğru söyleyelim. Ama isterseniz bu biraz konu biraz bizim için çok önemli, tadında bırakalım mı o zaman? Haftaya inşallah bu konunun devamıyla beraber olalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden size hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Görüşmek üzere.
A'dan Z'ye sağlık.